Ayrım 9.
Sayfa 72. Vizcayalı kesintisinin ise gösterdiği şudur. Don Quixote'nin son sayfasında kalemin metne düşen gölgesi, henüz yazılmamış fakat yazılabilecek tüm metinlerin gölgesidir. Burada dile gelen yazarlık kaygısında, metnin noktalandığı yerde bile süren kıskanç yazarlık arzusunu buluruz. Don Quixote sadece benim için, ben de onun için yaratıldık. O yapabildi, ben yazabildim. Sadece ikimiz birbirimizle beraber olabiliriz. O benim yiğit şövalyemin kahramanlıklarını, kaba yontulmamış deve kuşu tüyüyle yazmaya cüret eden, bir daha cüret etmeye kalkabilecek sahte Tordesillaslı yazar bozuntusuna rağmen. Bu onun omuzlarının taşıyabileceği bir yük, onun donuk hayal gücünün harcı değil. Benim tek isteğim, şövalye kitaplarının uydurma saçma öykülerini insanların gözünden düşürmekti. Benim gerçek Don Quixote'min öyküleri sayesinde tökezlemeye başladılar bile. Hiç şüphe yok, sonunda yere kapanacaklar. 2.74. Kuşkusuz Don Quixote'den sonra şövalye romanları artık bir daha belini doğrultamayacaktır. Ama bir yazın türünün hegemonyasını yıkmak, yazıya son noktayı koymak demek değildir. Seyit Hamit maskesiyle kalemine vasiyet eden Cervantes'in bu arzusu bir son arzudan çok bitmeyen arzudur. Kalemiyle bir türe noktayı koymuştur, vale. Ama aynı kalemle türlerin en melezini yaratmıştır, romanı. O zaman elimizdeki metinde son sözleri söylüyor gibi görünen kalemin son noktayı koymadığını düşünebiliriz. Koyduğu olsa olsa üç noktadır. Ve yazdığı türleri melezleştirecek tohumları taşıyan sözcüklerdir. 6. Don Kişot gene seferde, bu kez İstanbul'da. Çengi. Türk romanının çıkışında da tür melezleşmesi ve tür ironizasyonu ilk romancılarımızın sıkça başvurdukları anlatı yöntemlerindendir. Dipnot. Aşık hikayeleri ve meddah anlatıları gibi eski türlerin romanı nasıl etkilediğini, Pertev Naili Boratav, Güzin Dino ve Berna Moran ayrıntılarıyla gösterir. Fakat yaklaşımları bir melezleşme ve ironizasyon okuması değildir. Bakınız Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Ankara 1946, Dino, Türk romanının doğuşu, İstanbul 1978, Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 1, İstanbul 1984. En az bu sıklıkta rastladığımız başka bir olgu da Tanzimat edebiyatına gölgesini düşürmüş eksik metinlerdir. Tamamlanamamış Shakespeare çeviri ya da adaptasyonlarından tutun, Beşir Fuat'ın dini, ideolojik, epistemolojik her türlü sınıra meydan okuyarak, ölümün sekreterliğini yaparken yarım bıraktığı metne kadar, Tanzimat metinleri yarım ya da yitik metinlerle çerçevelenmiş anlatılardır. Dipnot. Yarım kalmış Shakespeare çevirileri ve Beşir Fuat için bakınız Jale Parla, Babalar ve Oğullar, Tanzimat romanının epistemolojik temelleri. İstanbul 1990, sayfalar 89'dan 104'e. Yitik metinler Tanzimat yazınında gecikmişliğin ve yeni arayışların, ki bu yeni arayışlarda kah başkaldırı, kah uzlaşma vardır, metonimisidir. Dipnot. Metonimi terimini tamamlanmamış, bitmemiş, çağrışımları kapatılmamış metafor anlamında kullanıyorum. Freud'a göre yitik bir nesneye duyulan arzu, anneye duyulan arzudur. Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, Standard Edition, 18, yayını hazırlayan ve çeviren James Strachey, Londra 1964, sayfa 1'den 64'e. Ayrıca Freud, Interpretation of Dreams'de rüyayı, bastırılmış bir arzunun gerçekleşmesi diye tanımlarken, rüyayı oluşturan bilinçaltı işlemleri, rüya çalışması veya rüya emeği, Verdichtung, Verschreibung, Rücksicht auf Darstellbarkeit ve sekundare Bearbeitung olarak sıralar. Condensation, displacement, consideration of representability, secondary revision. Yoğunlaştırma, yer değiştirme, temsil edilebilirlik, ikincil düzeltme. Standard Edition 4, sayfa 160. Bunlardan ikincisini, yani Verschreibung, kaydırmayı, Lassan, retorik kuramından devraldığı metonimi terimiyle adlandırmıştır. Freud'a göre kaydırma, görülen düşün, görünen imgenin, görülmeyen, anımsanmayan düşün yerine geçerken izlediği yollardan biridir. Standard Edition 5, sayfa 655. Dilde anımsanamayanın çağrıştırılmasıyla belirir. Freud'un psikoanalitik yaklaşımında kaydırma diye nitelediği bu olgu, Jacobson'un dil bilim kuramında bir konuşma bozukluğu olan afasyanın bir türünden esinlenerek metonimi diye tanımlanır. Jacobson, dil ediminin temelinde metafor ve metonimi uçlarını görür. Metafor, birbirinin yerine geçecek benzetmelerle, metonimi ise sözcüklerin çağrışımlarıyla yapılır. Jacobson, Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. Jacobson ve Morris Hall, Fundamentals of Language, Den Haag, 1956, sayfa 69'dan 96'ya. Lassen, Freud'un analizini Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis adlı makalesinde geliştirir. Jacques Lassen, Ecri, Aseleksiyon, çeviren Alan Sheridan, New York, 1977. Daha sonra Seminar on the Purloined Letter adlı makalesinde Lassen, yitik metinlerin yitirilmiş imgesel düzene dönüş arzusunu simgelediğini ama bu gerçekleşemeyecek bir arzu olduğu için yazarların bu arzuyu yazma tutkusuyla ifade ettiklerini söyler. Yale French Studies 48, 1972, 39'dan 72'ye. Yitik metinlere benim yaklaşımım bundan farklıdır. Bu metinlerin temsilin tarihsel ve epistemolojik bağlamında ne demeye geldiğini irdelemeye yöneliktir. Bu gecikmişlik duygusu genel olarak terakkiyata, özel olarak da romana yetişememiş olmaktan kaynaklanan bir gecikmişlik duygusudur. Kayıp duygusu ise aynı anda siyasi, kültürel ve epistemolojiktir. Babanın, padişahın himayesinde ve mutlak bir metin ve ideolojinin, Kur'an ve İslam ideolojisi, rehberliğinde sürdürülmüş olan hayat, Tanzimat'la birlikte babasızdır. Bu kayıp ancak yazarların babanın rol ve sorumluluğunu üstlenmeleriyle telafi edilebilir. Modernizasyon, batılılaşma, kültürel bir yozlaşma olarak gelecekse, hiç gelmese daha iyi olur fikrini Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı pekiştirir. Araba Sevdası'nın baş kişisi Biruz Bey de bir Don Kişot'tur. Dipnot, Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 1, sayfa 59. Ama aynı zamanda o, tenin kullandığı anlamda bir personaj regnan, yani tipik bir Tanzimat gencidir. Babasız kalmıştır, mirasını batı taklidi bir yaşam sergileyerek, batılı her şeye özenerek, kısacası beyinsiz bir züppelik uğruna çarçur etmektedir. Çamlıca'da gösteriş gezintilerine çıktığı arabası ve kıyafetleriyle boy gösteren Bihruz Bey, başlangıçta gülünesi bir karakterdir. Ama arabasına olan sevdası, başka bir arabada görüp aşık olduğu Periveş Hanım'a olan tutkusuyla birleşince, trajikomik bir boyut kazanır ve Bihruz Bey'i dilin, anlamın, iletişimin yittiği bir sanrılar dünyasına hapseder. Kültürsüzdür. Yer elması sözünün sıradan mahalliliğiyle yer elması benzetmesinin banal edebiliği arasına sıkışmıştır. Recaizade Ekrem'in metinler arası göndermeleri divan edebiyatından Fransız edebiyatına, çağdaş yazından Periveş ve Çengi Hanım çifti, neredeyse Ahmet Mithat Efendi'nin peri Cengiz'in ikileştirmesi değil midir? Meddah geleneğine uzanırken, eğer kelime şeyi resmetmeye borçluysa, bu resmetmenin o andaki koşullar altında olanaksızlığından söz edilmektedir sanki. Dipnot, Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası, yayını hazırlayan Seyit Kemal Karalioğlu, İstanbul 1985 sayfa 62. Behruz Bey'in kafa karışıklığının bir aynası olduğu kadar, dönemin yazınsal krizinin de bir simgesi olan Siyeh Cerde mektubu ise ne çalınmıştır, ne gizlenmiştir, ne de kaybolmuştur. Baştan sona ortada sürünür, okunmaya, anlaşılmaya, arzulanmaya değmez bir metin olarak. İşlevi, yitik metnin, arzulanan metnin yerinde görünmektir. O arzulanan metin ise Tanzimat edebiyatından çıkacak iyi bir romandır. Eskinin yerine geçecek olan iyi yeni, Siyeh Cerde, faciasını unutturacak olan iyi yazıdır. Bütün Tanzimat yazarları değişen ölçülerde bu olmayan metni yaratmak çabasındadırlar. Ama en yoğun çabayı kuşkusuz Ahmet Mithat Efendi göstermiştir. İlk romancılarımızdan Ahmet Mithat Efendi 1844-1912, yalnız roman türünde değil, çeviri, adaptasyon, oyun, dini, siyasi ve iktisadi risale, gazete yazısı gibi birçok başka alanda da yazmış, üretken bir yazardır. Romanları ise uyguladığı bütün bu diğer yazma biçimlerini de içeren, özetli, sohbetli, bilgilendirici, öğüt veren, haberdar eden, insan doğası ve toplum kurumları üzerinde fikirler yürüten, doğu-batı karşılaştırmaları yapan, dil ve söylem mozaikleridir. Biçimsel olarak bu romanlar, meddah ve orta oyunu, aşık hikayeleri, halk hikayeleri, popüler Fransız romanları geleneklerinden yararlanan karma anlatılardır. Bütün bu özellikleriyle, her ne kadar çağdaşı Namık Kemal'e kıyasla Ahmet Mithat Efendi estetik bütünlüğe aldırmamış, dolayısıyla roman sanatını yeterince ciddiyetle uygulamamış bir romancı olarak değerlendirile geldiyse de, bana göre tam da yapıtlarının bu dil ve söylem çeşitliliği yüzünden, ayrıca anlatıya kendi kattığı yenilikler yüzünden, Türk edebiyatında romanın kurucusu sayılmalıdır. Diğer bir deyişle, üretkenliği kadar yenilikleriyle de Tanzimat romancıları arasında sivrilen Ahmet Mithat Efendi, romancılıkla yazma tutkusunun birlikteliğini metinselleştirmiş, anlatıda yeniliğin romancıdan çok yazma tutkusundan kaynaklandığını gösterebilmiş, okurunsa tamamlanmış öykülerden çok bitmemiş hikayelerle kazanıldığını fark etmiş bir yenilikçidir. Ahmet Mithat Efendi'nin en çarpıcı yapıtlarından biri, anlatı boyunca hiçbir öykü anlatmadığı Karı Koca Masalı'dır. Bu roman ya da yok roman, anlatının sürdürüldüğü 76 sayfa boyunca yazarın hayali okurlarıyla girdiği renkli bir diyalogdur. Bu diyalogla Ahmet Mithat Efendi'nin gerçekleştirdiği anlatıyı sorunsallaştırmaktır. Ama bu çözümsüz bir sorunsallaştırma da olmayacaktır. Çünkü ortak bir dille, ortak değerlere ulaşılabileceğinden kuşku duymayan Ahmet Mithat Efendi'ye göre, bu tür bir sorunsallaştırma, yeni yazar-okur kontratlarının yapılması için gereklidir. Nitekim bir masal olmayan Karı Koca Masalı, yazarın okuruyla sürdürdüğü bitmemiş bir diyaloğu ve hiç anlatmadığı masalıyla okurla bir tanışma, bir anlaşma, uzlaşma önerisidir. Dipnot: Karı Koca Masalı'ndan bütün alıntılar Fethi Karamahmutoğlu'nun Ahmet Mithat'ın Karı Koca Masalı başlıklı tezindendir. İstanbul Üniversitesi 1968 ve bundan böyle metnin içinde sayfa numarası olarak verilecektir. Tezin kaynağı olan Osmanlıca metin, Karamahmutoğlu'nun verdiği bilgiye göre, yazarın çıkardığı Kırk Ambar Mecmuası'nın Ramazan vesilesiyle okurlarına verdiği bir ektir. Karamahmutoğlu sayfa 3. Bundan ve başka özelliklerinden yola çıkarak, Karamahmutoğlu Karı Koca Masalı'nın Ahmet Mithat'ın romanları arasında sayılmaması gerektiğini söyler. Eğer roman türünün paradigmatik örneği olarak 19. yüzyıl romanını alacak olursak, Kara Mahmutoğlu haklıdır. Fakat romanın çıkışındaki anlatı deneyselliklerine bakacak olursak, karı koca masalını tipik bir erken roman sayabiliriz. Bu kitap yayına hazırlandığı sırada Nüket Esen, Karı Koca Masalı'nın yeni bir çeviri yazısını yayımladı. Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliografyası, İstanbul 1999. Ve bu diyalog belli bir plana göre ilerler. Dipnot: diyalog bütün diğer türlerde olduğu gibi romanın çıkışında ve eğer romandan bir tür olarak söz edebilirsek, bu türün değişik örneklerinde de çok önemli bir yer tutan bir biçimdir. İki kişinin konuştuğu her yerde fikir alışverişi, fikir alışverişinin olduğu her yerde bireyin tarihsel ve toplumsal konumu vardır. Bu bakımdan diyalog, romans gibi en tarih öncesi türleri bile tarihselleştiren bir biçimdir. The Challenge of Comparative Literature, Cambridge, Massachusetts, 1993, sayfa 181'de, Claudio Guillén Rönesans yazınında, diyalog biçiminin Sokratik düşünce ve Aristoteles'ten devralınarak hemen hemen bütün anlatı türlerinde kullanıldığını söyler. Bu tür diyaloğa dayalı diyalektik tartışma, çıkış noktasını Aristoteles'in genel kabul görmüş fikir kavramından yani doksa'dan alır. Sonra bu fikir başka fikirlerle çarpışma ya da tezat halinde gösterilir. Amaç bu karşılaşmadan çıkacak ama her iki tarafa da ait olmayan yeni bir fikri ya da kavramı bulmaktır. Lope de Vega, Racine, Voltaire, Dickens, Oscar Wilde, Hemingway, Sartre, büyük bir çeşitlilik içinde diyalog biçimini kullanan bu ve birçok başka yazarı aynı kefeye koymaya olanak yoktur. Ama gene de Gerhard Bauer, Zur Poetik des Dialogs, 1969 adlı kitabında anlatılarda kullanılan diyalog çeşitlerini dört başlık altında toplamaya çalışır. 1. Klasik konuşma, örneğin 17. yüzyıl Fransız tiyatrosundaki gibi. 2. Karakterlerin karşıdakini dinlemeden, yalnızca kendi görüşlerini öne çıkararak girdikleri diyaloglar, aslında monologlar. Bu iki uç arasına ise Bauer. 3. Anlamak ve anlaşmak üzere girilen diyaloglarla, 4. Tek amacı vakit öldürmek olan sohbetleri koyar. 4 ya da daha fazla çeşidiyle diyalog, Rönesans yazınında ve onu izleyen çağlarda her tür anlatının en yaşamsal boyutu olmuştur. Karı koca masalı, masal türünün özellikleri üzerine bir hasbihalle başlar. Ahmet Mithat Efendi, türün neredeyse propvari bir yapısalcı incelemesinden sonra bütün kadın masal kahramanlarının güzel olması gerektiği kuralına dikkati çeker. Oysa bu kural anlamsız bir kuraldır. Çünkü güzel kadın nedir, daha iyisi güzellik nedir sorusuna yanıt aramadan uygulanan, gerçekçi olmayan, bu yüzden de yararsız bir kuraldır. Ama edebiyatta zaten böyle birçok sorgulanmamış, sırf adettendir diye uygulanan kurallarla dolu değil midir? Ahmet Mithat Efendi şimdi okuruna güzel bir masal anlatacaktır. Ama masala bu kuralları sorgulamadan başlamaya da asla niyeti yoktur. Okuruyla kah dostane, kah öğretici bir edayla, kah meydan okuyarak girdiği bu kural yıkıcı hasbihal, Ahmet Mithat Efendi'nin Karı Koca Masalı'nı benzer tavırları sergilemiş Lawrence Stern'ın Tristram Shandy'si ile Diderot'un Jacques Le Fataliste gibi anlatılarla aynı sınıfa sokar. Burada Stern ya da Diderot'dan doğrudan bir etkilenme söz konusu olduğunu sanmıyorum. Karı Koca Masalı ile bu iki anlatının benzeşmesi, yazarlarının anlatıya baktıkları açının benzeşmesiyle ilgilidir. Her üç yazar da yeni bir çağın yeni bir okur kitlesi olduğunu ya da olması gerektiğini varsaymaktadır. Eğer böyle bir okur kitlesi varsa, anlatı da bu kitleye hitap edecek şekilde yenilenmelidir. Böyle bir okur kitlesi olmadığı ölçüde de anlatı, o kitleyi yaratacak biçimde uyarlanmalıdır. Gerek Stern, gerekse Diderot, gerekse Ahmet Mithat Efendi de bu uyarlamanın eksenleri, aradaki yüzyılı aşkın farka rağmen benzeşir. Üç yazar da artık kitaba ulaşabilen ortalama bir okurun daha gerçekçi bir edebiyata gereksinimi olduğunu düşünür. Dahası bu ortalama okur kitlesiyle paylaşmak istediği yaşam felsefesi konularını onlarla tartışmaya açıktır. Ama bunun için okuma kontratını metnin her satırında yineleyerek okuma süreci boyunca okurla dinamik bir ilişki kurmak gereklidir. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin Türk okuru için romanı icat ettiği noktada getirdiği yenilikler bu yüzden Stern ve Diderot'un yenilikleriyle benzeşir. Dipnot: Stern de Diderot da romanlarında sık sık okura meydan okur. Onu bazı fikirlerini gözden geçirmeye davet ederler. Daha dikkatli okumaları için uyarırlar. Hepsinden önemlisi hikaye için olduğu kadar fikirler için de okumaya teşvik ederler. Ahmet Mithat Efendi karı koca masalında neredeyse Sokratik diyalog diye nitelendireceğimiz bir yöntemle ama bu yöntem daha büyük olasılıkla meddah anlatısının yani sözlü anlatının yazıya geçirilişidir. Soru cevap şeklinde ilerler. Merhaba ey kari, şu varak pareyi bir kitap alıyorum diye aldın, öyle değil mi? Öyleyse şu ilk sayfasını açıp baktığın zaman gözlerinin aradığı şeyi biliyorum. Mukaddime aramadın mı? Ama inkar etme. Mutlaka aradıkları şey mukaddimedir. Sen ise gözlerinin aradıkları şeyin yalnız ser levhasını değil, hatta mealini bile zihninde bulmaya başladın. 62. Romanın çıkışında mukaddimelerin sorunsallaştırılması, ilk romancıların okurlarına yeni bir tür için imzaya uzattıkları kontratların parçasıdır. Cervantes'in ön sözünü nasıl sorunsallaştırdığını yukarıda göstermiştim. Stern de Tristram Shandy'nin ön sözünü, romanda epeyce ilerledikten sonra 3. cildin 20. bölümüne koyar. Olayların akışı içinde ön söze ancak vakit ayırabilmiştir çünkü. Fielding'in ön sözlerindeki Kari'in ile hasbihalleri ise en az romanları kadar incelenmiş ve tartışılmış metinlerdir. Karı koca masalına dönersek, Ahmet Mithat Efendi geleneksel bir ön söz yazmak yerine ön sözü bahane ederek okuruna ustalığını göstermeye çalışır. O istese her çeşit okur için ön söz yazabilir. Eski Osmanlı üslubuna meraklı olanlar için fethi kelam, yeni Osmanlıcacılar için dibace veya istihlal.